Ayrım 18.
İşte gerçek. Yoksulluk dans ediyor, yoksulluk yerinde duramıyor, yoksulluk şarkı söylüyor dedi Lesnar suratını asarak. Bu delikanlı söylediği şarkının sözlerini kimin yazdığını biliyor mu? Büyük Burns. Engels ve Lesnar sokak şarkıcısıyla söyleşmeye başladılar. Şarkıcı son birkaç aydır adanın kentlerinde ve köylerinde dolaşan işsiz bir maden işçisiydi. Maden ocakları ve orman ülkesi olan Kuzey İskoçya'yı ebediyen terk etmiş, Londra yakınlarında yol yapımında çalışıyordu. Binlerce kömür işçisi ve dokumacı terzi oldular artık dedi ansızın. Terzi mi oldular dedi Lesnar hararetli bir tavırla. Nasıl olur? Kardeş ben de aynı atölyedenim. Biz yolları yeniden kazıp yaptık. Asfaltın ek yerlerini sökerek yamaları düzelttik. Tarlalara yeni bir şekil verdik. Bezleri genişlettik. Kenarlara yuvarlak şekiller verdik. Ha demek ki bundan söz ediyordunuz diyerek düş kırıklığıyla gülümsedi Lesnar. Evet dostum Lesnar, o senin meslektaşın değil. Neden olmasın ki diyerek geniş geniş güldü delikanlı. Pofurdayan ütü fazlalıkları yamaları jilet gibi ütüledi ve şosede dikilen parçalar senin redingotunun kenarları gibi oldu. Başımızın altına taş koyup yatmak zorundaydık. Yemek de pek bol sayılmazdı. Yine de halimizden şikayetçi değildik. Ama yol yapımını bitirir bitirmez bize kapıyı gösterdiler. Ben uzun süre maden ocaklarında dolaştım. Hiçbir şey bulamadım. Bu arada dededen kalma enstrümanı ve rahmetli annemin söylediği şarkıları anımsadım. Engels onu İşsizler Komitesi'ne Eleanor'a göndermeye karar verdi ve eline bir miktar para tutuşturdu. Vedalaşmadan önce İskoçyalı yeni tanıdıklarına kendi yurttaşlarının cimriliğini anlatan eğlenceli bir şarkı söylemek istedi. Şarkının nakaratı şöyle bitiyordu. Hoşça kal mutluluğum aşkım benim. Hazırım ölmeye senin uğruna ama ne yazık ki hesap ettim de bir tam iki gineye çıkıyor cenazem benim. Kaç çocuğun var diye sordu Lesnar. Şimdilik dört dedi maden işçisi hüzünlü. Bir karım, hasta ve ihtiyar bir babam ve de göçük altında kalan kardeşimin ailesi var. Oldukça kalabalık. Yazgısı budur bir proleterin. Yiyecek bir lokma ekmeği yok, oysa ailesi paralı bir insanın ailesinden daha kalabalık. İskoçyalı zenginler pinti insanlardır. Ender rastlanır bir iş adamı sezgisi, daha doğrusu bir satıcı sezgisi bulunur onlarda. Bu sezgiyi kurnazlıkla, doğuştan gelen alaycılığı riyakarlıkla ustaca birleştirirler, diye ekledi Engels. Yeri gelmişken belirteyim. İskoçya yüzyıllar boyunca İngiltere'ye krallar, kraliçeler, din adamları, bakanlar ve parlamento önderleri vermiştir. Düşünebiliyor musunuz? Son yıllarda hemen hemen tüm başbakanlar İskoçyalıdır. Bir Gladstone'u düşünün. Ne denir ki? Bal arısı. Gözleri hep gökyüzüne bakar, ayaklarını hep sağlam basar. Cimri, ikiyüzlü, yalancı sofuluğa soyunan bir gerici dedi Lesnar öfkeyle. Doğru ihtiyar, varlıklı İskoçlar din adamlarına ve paraya düşkünlükleriyle ünlüdür. Ünlü maliyeci banker John Love'u anımsasana. İşinde o denli hırslı, aşırı kâra o kadar düşkündü ki 18. yüzyılda gizemli Rusya'ya gitmesi cesur bir girişimdi o zamanlardı. Evet, İskoçya'daki her otelin başucu masasında günahkarları cehennem ve intikamla korkutan kalın bir incir bulunur. Ama yine de adanın hiçbir yerinde İskoçya köylerinin sokaklarındaki kadar gürültülü kahkahalarla gülmezler. Ne dansları oradakiler kadar neşeli, ne de şarkıları onlarınki kadar melodik ve dokunaklıdır. Sürgün kafilesi zincire vurulmuş ve yaya olarak Sibirya taygasında Nerçinski Kürek Mahkumları Hapishanesi'ne doğru yol alıyordu. Ayrılığa katlanabilirim baba ocağı özlemine, katlanabilirim işkenceye, yaşayabilirim sonsuz, anlamsız sessizlikte. Ama canlı canlı donmak, bataklığa düşmüş bir odun gibi çürümek, aklım varken bir ot gibi büyümek, hayır gücümü aşar bu benim. Bu eski hapishane şarkısını genelde yolda giderken söylüyordu Anna. Yanında giden kürek mahkumları da ona eşlik ediyordu. İç karartıcı tek düze motifler zincir şangırtılarına karışıyordu. Çita'ya giden yol gür taygalardan geçiyordu. Dev sedir ve çam ağaçları, kızıl renkli çiçeklerle kaplı açık alanlar Anna'yı boğuyordu. Oysa ona sanki yeniden küçük bir kız çocuğu olmuş da masal okurken korkuyormuş gibi geliyordu. Ormanın bu en sık yeri gizemle dolu olduğu izlenimini veriyor, endişe ve şaşkınlık uyandırıyordu. Doğa önünden geçen insana kayıtsızca bakıyordu. Ve işte kafile bir tepenin küçük bir nehre inen eğimli yamacına varmıştı. Kaprisli gür şilkanın bir kolu olan boz bulanık kara yüksek tepeleri aşarak akıyordu. Kışın kar üstünde siyah görünen gür iğne yapraklı ağaçların ormanıyla kaplı tepeler, büyük kazıklardan oluşan duvara kasvetli bir şekilde ilişik zindanı çevreliyordu. Adeta ağır bir yağmur bulutu düşmüş ve parçalanarak yeryüzünü kaplamıştı. Kara'nın tam girişinde siyasi kadın hapishanesi vardı. Hapishane içinde küçücük bir dikiş atölyesi, kıyı boyunca birkaç verst yukarıda ise siyasi erkek kürek mahkumların kaldığı binalar vardı. Komutanlık ayrıca suç işleyen güvenlik güçleri içinde bir askeri hapishane inşa ediyordu. Biraz ileriye cinayet mahkumları için büyük evler yapmışlardı. Kara Nehri'nin uzunluğu en fazla 25 versti. Nehrin başladığı yerde ise maden işletmeleri bulunuyordu. Bölge çara ait olan altın madenleriyle zengindi. Bu ocaklarda kürek mahkumları çalışıyordu. Kadınların bulunduğu iki hücrede daha çok gençler, çoğunlukla halkın iradesinden toplam 10 kürek mahkumu kadın vardı. Bunlardan ikisi artık dağıtılmış olan Neçayev'in ve Karakozov'un derneğine mensuptular. Hepsi de güçlü iradeli, azimli, enerjik devrimcilerdi. Kocaman ve pencereleri demirli, oldukça aydınlık, duvarlar boyunca ranzaların dizildiği, adeta kazınarak temizlenmiş, üzerinde yığın yığın kitaplar, kağıtlar, kurşun kalemler ve dolma kalemlerin bulunduğu bir de upuzun masası olan odada Anna kendisini evinde gibi hissediyordu. Basma bir perdeyle örtülmüş yüksek rafta çeşitli kaplar, ekmek ve yiyecek vardı. İçinde yeni açan bir ıtır çiçeği olan kilden saksı, döşemenin, taburelerin, yatakların göz kamaştıran temizliği, daha yeni badanalanmış kocaman ocak odaya farklı bir hava veriyordu. Mahkum kıyafetinin altına basma elbiseler giymiş birkaç kadın, onu hiçbir yenilik yaşamadan kapalı bir yerde zaman geçiren insanların yeni bir hükümlü geldiğinde hep yaptıkları gibi coşkulu ve içten çığlıklarla karşıladı. Soru yağmuruna tutulan Anna yanıt yetiştirmekte zorlanıyordu. Dey için ve Anna'nın Freiburg'da yakalandıkları, Alman hükümeti tarafından Rus jandarmasına teslim edildikleri haberi onlar gelmeden Kara'ya ulaşmıştı. Siz de emeğin kurtuluşu grubundan mıydınız? Marx ve Engels yanlısı mıydınız? Sizin yoldaşınız Levdeyiç de Kara'ya geldi. Bir süre önce bize mektup gönderdi ve sizi sordu. Halkın iradesi üyesi olarak hüküm giydim ben diye kaçamak bir yanıt verdi Anna. Biz de diyen birkaç ses duyuldu. Kürek mahkumlarından birisi saçları kısa kesilmiş, yuvarlak, çocuk yüzlü bir kız Anna'ya bir kitap getirdi ve kurnazca göz kırparak işte bizim okuduğumuz kitap dedi. Çiçeri'nin devlet hukuku kitabı Anna'nın ilgisini çekmedi. Kitabı açın dediler ona. Bu adı taşıyan kapağın altında kamufle edilmiş olarak Marx'ın Kapital'inin Rusça'ya çevrilmiş ilk cildi vardı. Anna odada Zürih'te yayımlanan Sosyal Demokrat'ın bir sayısını da buldu. O andan itibaren çevresinde olanlara şaşırmamaya başladı. Kara siyasal kürek mahkumları hapishanesinin tutsakları kendi görüşlerini yalnızca özgürken değil, hapisteyken de savunmaya hazır, zapt edilmez savaşçılardı. Nerçinskaya kürek mahkumları hapishanesi ve onun şubesi Kara'nın bulunduğu Sibirya'nın bu ücra köşesinde yazgıları emrindeki memurlarla birlikte hükümlüler üzerinde sahip olduğu mutlak yetkiyi kullanan kişiye bağlıydı. İnsanlar hapishanelerin, kalelerin gizli köşelerinde uğradıkları işkenceye başka hiçbir yerde uğramıyorlardı. Hapishane müdürü ya da sıradan bir gardiyan kendi iradesiyle bir mahkumu kurtarabilir veya mezara gönderebilirdi. Bu görevlere çoğunlukla bir zamanlar Herzen'in dediği gibi duyguları körelmiş, ruhu kurumuş yaratıklar atanırdı. Ancak istisnalarda olmuyor değildi ve böyle bir göreve tamamen farklı yapıda insanlar da geliyordu. Kara Siyasal Kürek Mahkumları Hapishanesi Müdürü Albay Kananoviç de böyle bir insandı. Ne ona kadar ne de ondan sonra Rusya İmparatorluğu'nun çileli hapishanelerinden hiçbiri bu denli adil, akıllı, sevecen ve candan bir müdür görmemişti. Hapishane saray değildir diyen bölge valisi Baron Korf'un emriyle hapishanenin tüm blokları uzun, sivri uçlu kazıklarla çevrildi. Ama kazıklarla çevrili bu duvarların içinde kilide vurulmuş yaşam Kananoviç sayesinde göreceli olarak ayrıcalıklıydı ve zaten yakınlarından ayrılmaktan dolayı üzgün, toplumdan dışlanmış insanları ruhsal olarak pek fazla yaralamıyordu. Kananoviç'in karadaki hapishanelerin müdürü olduğu dönemde büyük bir kütüphane yapıldı. Mahkumlar ayrıca dergiler ve ders kitapları alabiliyor, dil öğrenebiliyor, bilimsel yayınlar okuyabiliyor, bazen birbirleriyle sohbet edebiliyor, akrabalarıyla yazışabiliyor, sık sık görüşebiliyorlardı. Üst kara hapishanesinin kapıları Anna'nın ardından kapandığında koğuşlarda yaşam fışkırıyordu. Siyasal kürek mahkumları dostluk ve eşitliğin egemen olduğu özel bir artel oluşturmuşlardı. Bu yasama erkinin genel meclisin, yürütme erkinin ise hücrelerden oluşan her çekirdek grubun çoğunluğa dayalı oyuyla seçilen başkanın elinde bulunduğu minik bir cumhuriyetti. Dışarıdan, akrabalardan ya da Kızıl Haç'tan gelen, ayrıca kürek mahkumlarının bakımı için devlet tarafından ayrılan tüm paralar güvenilir kişilerin kontrolündeki ortak kasada toplanıyordu. Bu paraların bir bölümü hasta yoldaşlar için önemli ölçüde iyileştirilmiş olan gıdaya, ayrıca kitap alımı ve diğer gereksinimlere ayrılıyordu. Kalan para da tüm mahkumlar arasında eşit olarak paylaştırılıyordu. Genellikle mahkumlardan herhangi biri için evden gönderilen eşyalar en çok gereksinim duyana veriliyor ya da çekiliş yapılıyordu. Yiyeceklerse mutlaka herkese paylaştırılıyordu. Ama bu gönüllü artelin tüm katılanları kütüphaneye özel önem veriyordu. Hapishane yönetimi kitaplara abone olunmasına karışmıyor ve hemen hemen hiç kontrol etmiyordu. En masum adlar taşıyan kitapların kapakları altında Marx ve Engels'in pek çok yapıtı saklanıyordu. Onların öğretisi halkın iradesi yanlıları ile Marksistler arasında sık sık tartışmalara yol açıyordu. Yakınlarıyla sık sık görüşen Karalılar zorlukla karşılaşmaksızın onlarla kitap alışverişi yapıyorlar. Bu kitaplar aynı zamanda gizli yazışmayı da sağlıyordu. Erkek ve kadın hapishanesinin birlikte hazırladığı el yazması Kara ve Nanik adlı dergi ve daha sonra ona ek olarak çıkan mizah içerikli ilan sayfası Anna'nın çok hoşuna gidiyordu. Kürek mahkumları Avrupa Belleteni ve Neva dergilerine aboneydiler. Atelyelerde değişik çalışmalar, odun kırma gibi işler, güçleri ölçüsünde olduğu ve zorlamayla, hakaretle yaptırılmadığı için günlerine renk katıyordu. Ama Anna'yı en çok mutlu eden, koğuşundaki kadınları güçlü bağlarla bağlayan dostluk ve kardeşlikti. Devrim teorisi ve stratejisine ilişkin görüş ayrılıkları aralarında bölünmeye yol açmıyordu. Bu yaşamlarını sosyalizmin zaferi ve devrim için hiç tereddüt etmeden vermeye hazır, temiz ve yürekli insanların ortak arayışları yüksek sesle düşünmeleriydi. Tüm hapishanede tartışmalar düzenlenirdi ve hiç kimse farkına varır varmaz haksız olduğunu itiraf etmekten utanmazdı. Anna'nın en yakın arkadaşı uzun boylu, kestane rengindeki düz saçları kısa kesilmiş, ışıl ışıl gözleri baktığı her şeyi adeta yutan, sırtı biraz kambur, Maria Kolyuzna'ya idi. Anna bu duru sorgulayan ateşli gözlere o kadar kapılmıştı ki onun ne pörsümüş burnunu ne tombul yanaklarını ne de yüzünü saran çilleri fark ediyordu. Maria Kolyuzna'nın yanı başındaki ranzaya heyecanlı bir yapıya sahip olan Kardeşinin karısı Nadyushka Simetniskaya yerleşmişti. Onun en güzel süsü uzun kumral saçları ve bakımlılığıydı. Maria'nın kardeşi Ivan Vasilievich Kalyuzhny küçük Simirniskaya'nın kocasıydı. Karada ekmek doğramacısı olarak çalışan ve her gün tayın dağıtan güvercin lakaplı pişkin bir cinayet mahkumu aracılığıyla karısı ve kız kardeşine mektup gönderip onlardan yanıt alıyordu. Yine bu koğuşta sessiz, çok okuyan ve ders çalışan Maria Pavlovna Kovalevskaya ile veremden iyice zayıflamış ama son derece aktif ve hareketli, duyarlı, açık yürekli genç bir kadın olan Liza Kovalevskaya kalıyordu. Kara mahkumlarının yaşamı hapishane duvarıyla sınırlıydı. Oysa onların ruhsal istemleri o denli yüceydi ve tavırlarıyla talepleri o denli katıydı ki bu yaşam aşağılık çatışmalar, dedikodular ya da kavgalarla gölgelenemezdi. Uzun yıllar bir arada yeni izlenimlerine hayat veren kaynağından yoksun olarak yaşayıp iç huzurunu korumak ve zor kullanılarak aynı zincire bağlanmış olanlara düşmanlık beslememeyi başarmak ağır bir sınamaydı. Karadaki kürek mahkumlarının bazen toplu koğuşlardan özel rica ile aktarıldığı küçük bir blok vardı. Orada mahkumlar kendi kendilerine eğitirler ya da çalışmalarını kaleme alırlardı. Bayramlarda birbirine yakın olan hapishanelerdeki tutsakların birlikte zaman geçirmelerine izin veriliyordu. Satranç turnuvaları, mevsim yaz ise değnekle direk devirme oyunları ya da neşeli çay sohbetleri düzenleniyordu. Uzak tepelerden hoş koro şarkılarının, hararetli uğultuların ve genç seslerin kahkahalarının yankıları gelirdi. İlkbaharın gelmesiyle mahkumlar geniş avlularda çalışırlardı. Kürek mahkumu kadınlar akşamları koğuşlarına dönmeden önce çiçekler dikerlerdi. Sivri uçlu duvar boyundaki damlalığa Anna, petunya, bahçe papatyaları, karanfiller ve latin çiçekleri dikti. Ne var ki bunların ömrü uzun olmadı. Kananoviç karada toplam 4 yıl çalıştı. Cesaret ve dürüstlük neredeyse albayın rütbesinin sökülmesine ve cezalandırılmasına yol açıyordu. İktidar çevreleri tarafından ele geçirilen bir kara hapishanesi mahkumunun mektubunda kürek mahkumları hapishanesi müdürünün diğerleri gibi vahşi bir hayvan değil insan olduğundan söz ediliyordu. Bu valinin hoşnutsuzluğuna yol açmıştı. Çalışma arkadaşlarının ihbarları Kananoviç davasına son noktayı koymuştu. Albay zor duruma düşürülmüştü. İl başkanının makamına çağrılan Kananoviç, siyasal kürek mahkumlarının koşullarının değiştirilmesi önerisini protesto etmekten çekinmedi. Bu konuda rapor yazdı. Albayım, bu görüşlerinizle siz kürek mahkumları hapishanesinin müdürü olamazsınız, hatta bundan sonra devlet görevinde kalacağınızdan da kuşkuluyum dedi yüksek rütbeli memur. Ama müdürün polis çevrelerinde uyandırdığı öfke çok daha farklıydı. Nerçinsk polis müdürü bizzat Kananoviç'in kürek mahkumları hapishanesine yerleştirilmesi gerektiğini iddia ediyordu. Bir süre sonra albayı görevinden aldılar ve muharip birliklerde görevlendirdiler. Onun görevden alınmasından sonra hapishane yönetiminin mahkumlara karşı tavrı tümüyle değişti. İllegal örgütlerin tehditlerinden korkan 3. Alexander yakalandıkları her yerde devrimcilere en şiddetli muamelelerin yapılması emrini verdi. Tek kişilik hücrelere kapatılmak ya da cinayet mahkumlarıyla aynı koğuşlara yerleştirilmek, zincire vurulmak, akrabalarıyla yazışma ve dışarıdan gönderi, kitap alma haklarından yoksun bırakılmak istenen siyasal kürek mahkumları öfkeliydi. Bu durumu protesto etmek için açlık grevi ilan ettiler. Uzun sürecek, yorucu bir mücadele başladı. Bu durum karşısında Irkutsk valisi ödün verdi ve Kananoviç döneminde oluşturulan koşullar yeniden sağlandı ama bu da uzun sürmedi. 1-2-3 yaz geçmişti. Anna zaman kavramı üzerine düşünmemeye çabalıyordu. Hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bu dışlanmışlar dünyasında sözlü posta vardı. Bazen düşünce yoldaşlarının yazgılarıyla bağlantılı haberler biraz gecikmeyle de olsa en sıkı korunan ücra köşelere kadar sızardı. Tıpkı çıplak kayalıklar üzerinde otların çıkması, ağaçların büyümesi gibi insan nefes aldığı ve düşündüğü sürece çevresinde kendi gibiler de varsa onun etrafında doğal atmosfere benzer bir ortam oluşturur. Bu yoksa ölüm çalar kapıyı. 70'li yıllarda İsviçre hükümetinin 3. Alexander'a yaranmak için iade ettiği ve onun da Petropavlovsk Kalesi'nin korkunç Alexiev tablosuna ebediyen kapattığı Sergei Nechayev'in öyküsü buna bir örnektir. Tutsağın elleri ve ayaklarına zincir vurulmuştu ve mezarı andıran rutubetli hücrenin penceresi altındaki nöbetçiler sürekli değişiyordu. Onun güvenliği için bu göreve özel seçilmiş 4 erbaş ayrılmıştı ve bu erbaşlar kendilerini gözden kaçırmayan bir gardiyanı da gözetliyorlardı. Karmaşık ve aşamalı kontrol sistemi bu zindanda bizzat Çar'ın nefret ettiği tehlikeli mahkumla hiç kimsenin hiçbir şekilde bağlantı kuramaması amacıyla kurulmuştu. Her hafta jandarma şefine mahkuma ilişkin tüm bilgileri içeren bir rapor veriliyordu. Kale müdürü şunları bildiriyordu. Devlet düşmanı son zamanlarda daha önceleri hiç yapmamışken gözlerimize bakmaya, kesik kesik, kulak tırmalayan tonda gözlerini yere indirerek ve başını öne eğerek yanıt vermeye başladı. Tüm bu bilgiler Çar'a, o nerede bulunursa bulunsun iletiliyordu. Çok az kişinin canlı terk ettiği taş mezara dışarıdan hiçbir sesine ulaşmadığı sanılıyordu. Ancak irade gücü ve inanç Rus hapishane tarihinde benzersiz bir olayı gerçekleştirdi. Mahkumun emanet edildiği güvenlik görevlileri onun suç ortağına dönüştüler ve Halkın İradesi Partisi ile sağlam bir yazışma ağı kurmasına yardımcı oldular. Bu birkaç ay sürdü. Güvenlik görevlilerinin biri, ikisi değil, onlarca sabı olağanüstü isyancının uğruna öldüğü düşünce etrafında birleşti. Birbirine hiç benzemeyen ve üstelik kendisiyle konuşmalarına ve kendisini dinlemelerine sıkı yasaklar getirilmiş bu insanların aklına ve kalbine giden yolu bulmuştu Nechayev. Güvenlik görevlileri onun dava arkadaşı oldular. Nechayev onların sempatisini kazandı ve ona kendi paralarıyla aldıkları gazeteler, yiyecekler getirdiler. Benzersiz bir ajitatör olan Nechayev, köyden gelmiş bu insanlara köylüler ve askerlerin içler acısı durumunu, toprak ağlarına ait toprakların çiftçiler arasında paylaştırılmasının gerekliliğini anlatıyor. Fabrikalar ve küçük işletmelerin yegane yasal sahipleri olan emekçilere devredileceği haberini veriyordu. Alexeyev tabyası tutsağı, Halkın İradesi Yürütme Komitesi'ne gönderdiği mektubunda artık devrim düşüncesi etrafında birleşmiş olan askerleri anlatıyordu. Tanrı'ya inanmıyorlar. Çar'ı bir canavar ve tüm kötülüklerin nedeni kabul ediyorlar. Tüm yöneticileri ve zenginleri yok edecek, halka toplumsal eşitlik mutluluğunu ve özgürlüğü sağlayacak bir isyanı bekliyorlar. Nechayev nöbetçiler yardımıyla komşu hücrelerle de bağlantı kurdu. Böylece yalıtılması için alınan tüm olağanüstü önlemlere karşın mahkumiyetinden 7 yıl sonra devrimci gerçeklerin reddedilmezliği sayesinde kendisini kuşatan kale duvarlarını yıktı ve aşılmaz tüm engelleri aştı.